Ayrım 13, Atatürk sesleniyor, Hıfzı Topuz, sayfa 171. Erzurum Kongresi ve Zamanlama. Mazhar Müfit Kansu Erzurum Kongresi'nin hazırlıklarının yapıldığı günlerde Mustafa Kemal Paşa ile tanışmış ve onun ölümüne kadar da yanında olmuştur. Mazhar Müfit Kansu'nun en önemli özelliği, günü gününe not defteri tutarak milli mücadele günlerini çok değerli bir belge olarak tarihe geçirmiş olmasıdır. İşte o anı defterinden birkaç yaprak. Tarih 20 Temmuz 1919, yani Erzurum Kongresi'nin toplanmasından 3 gün önce. Mazhar Müfit Bey özetle şunları yazmış. Bugün Mustafa Kemal Paşa ile öğle yemeğinden sonra bazı meseleler üzerine görüştük. Kongrenin 23 Temmuz'da açılmasını kesin sayıyoruz. Fakat başarılı olursak hükümetin şeklinin ne olacağını paşamıza bir kere daha sordum. Paşa benim sürekli olarak o nokta üzerinde dolaşmamdan usanmış olacak ki gülerek ve kesin bir ifadeyle açıkça söyleyeyim, hükümet şekli zamanı gelince cumhuriyet olacaktır dedi. Çok sevinçliydim bu satırları yazarken, gözlerimden sevinç yaşları boşalıyor. Mustafa Kemal'e inanıyorum, başaracağına, dediğini yapacağına da inanıyorum. Şimdilik cumhuriyet rejiminin başladığını kabul ediyorum. Tek dileğim Allah o günü göstersin. Gelelim anı defterindeki 7 Ağustos 1919 gününün gecesine. Kongrenin bittiği gece paşa hem çok nazik hem de çok düşünceliydi. Geceliğin arkadaşlar odalara çekildikten sonra Emirber Ali oda kapısına vurdu. Kim diye seslendim. Ben Ali beyefendi. Kapıyı açtım. Ali, Paşa Hazretleri Süreyya Bey'le oturuyorlar. Dipnot, İbrahim Süreyya Yiğit. Eğer uykunuz yoksa sizi de istiyorlar, kahve içeriz diyorlar. Peki geliyorum dedim. Gideyim de paşaya birazcık olsun çıkışayım dedim içimden. Geceli gündüzlü bu çalışma hayatı, durmadan sigara ve kahve, buna can mı dayanır? Yanına gider gitmez de bunları söyledim, güldü. Sen bunları bırak, korkma, ben bu hayata alışığım. Bak Süreyya ile oturuyoruz ve kongrenin kararlarını konuşuyoruz. Kahve de söyledik. Sen de bir kahve içersin değil mi? Söyle bakayım, sen bu kararları nasıl buluyorsun? Düşünmeden muhakkak ki çok iyi. Bakalım Sivas'ta ne olacak diye cevap verdim. Paşa ayağa kalktı, bir elini pantolonunun cebine soktu. Bir eliyle de bıyıklarını burarak düşüncelerini anlattı. Sonra Ali'ye seslendi. Ali, kahve yap bize. Ali kahveleri getirmeye gitti. O esnada Süreyya Yiğit, muvaffak olduktan sonra iş bitmiyor paşam. Memleketin sonu gelmez işlere ve devrimler yaratmaya ihtiyacı var der demez paşa bana, Mazhar, not defterin yanında mı diye sordu. Hayır paşam, zahmet olacak ama bir merdiven inip çıkacaksın, al gel dedi. Neredeyse sabah olacaktı. Fakat onun yanındayken dünya gecesi gündüzü olmayan bir alemdi. Uyku ihtiyacı da yoktu. Hemen aşağı indim, not defterimi alıp geldim. Hafızalarımız zayıfladığı zaman Mazhar Müfit'in defteri çok işimize yarayacak dedi. Defteri getirdiğimi görünce sigarasından birkaç nefes üst üste çekti. Ama bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar mahrem, yani gizli kalacak. Bir ben, bir Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartım bu dedi. Süreyya da ben de buna emin olabilirsiniz paşam dedik. Paşa öyleyse yaz. Önce tarih koy dedi. Tarihi koyarken paşa pekala yaz diye devam etti. Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. Bunu size daha önce de bir sualiniz üzerine söylemiştim. Bu bir. İki. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken muamele yapılacaktır. 3. Tesettür, yani örtünme kalkacaktır. 4. Fes kalkacak, uygar milletler gibi şapka giyilecektir. Bir anda elimde olmadan kalemim düştü, yüzüne baktım, o da benim yüzüme baktı. Bu gözlerin bu takılışta birbirine çok şey anlatan konuşmasıydı. Paşa zaman zaman benimle senli benli konuşmaktan çekinmezdi. Neden durakladın deyince, darılma ama paşam, sizin de hayalperest yanlarınız var dedim. Gülerek, bunu zaman gösterirsen yaz dedi. Yazmaya devam ettim. 5. Latin harfleri kabul edilecek. Paşam kafi kafi dedim. biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış bir insan edasıyla Cumhuriyet ilanında başarılı olalım da yeter diyerek defterimi koltuğumun altına sıkıştırdım ve inanmayan bir tavırla ''Paşam, sabah oldu, siz oturmaya devam edecekseniz hoşça kalın.'' diyerek yanlarından ayrıldım. Süreyya da benimle beraber odadan çıktı. Fakat burada ve bu anda olayların beni nasıl tekzip ettiğini ve Mustafa Kemal'i doğruladığını, daha doğrusu Mustafa Kemal'in beni nasıl bir cümleyle utandırdığını itiraf etmeliyim. Çankaya'da akşam yemeklerinde birkaç defa ''Bu mazhar müfit yok mu?'' Kendisine Erzurum'da tesettür kalkacak, şapka giyilecek, Latin harfleri kabul edilecek dediğim ve bunları not etmesini söylediğim zaman defterini koltuğunun altına almış ve bana hayalperest olduğumu söyleyerek çıkıp gitmişti. Atatürk bana bir gün önemli bir ders de verdi. Şapka devrimi ilan etmiş olarak Kastamonu'dan dönüyordu. Ankara'ya geldiği sırada otomobille eski meclis binası önünden geçiyordu. Ben de kapı önünde bulunuyordum. Manzarayı görünce gözlerime inanamadım. Kendisinin ve yanında oturan Diyanet İşleri Başkanı'nın başında birer şapka vardı. Kendisi neyse ne, fakat kendisini karşılamaya gelen Diyanet İşleri Başkanı da şapka giymişti. Ben bu manzarayı seyrederken otomobili durdurttu, beni yanına çağırdı ve birden ''Azizim Mazhar Müfit Bey, kaçıncı maddedeyiz, notlarına bakıyor musun?'' deyiverdi. Bu bir latifeydi ama beni utandıran bir latife. Gerçekten bu büyük adam gecelerini gündüzlerine katarak düşünmeyi ve katlanmayı bilmiş, her şeyin zamanını hesaplamış ve zamanı iradesine bağlamıştı. Benim o gün hayal ve masal diye karşılayarak not ettiğim her madde zamanla birer gerçek anıtı olarak karşımda bütün endamıyla boy gösteriyordu. Dipnot, Mazhar Müfit Kansu adı geçen eser sayfa 128-131, 178-182. Mustafa Kemal'in giyecek elbisesi yoktu. Mustafa Kemal'in Samsun'dan Erzurum'a geçtiği günlerde İstanbul'da Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni tutan gazeteler milli mücadeleyi baltalamak için ellerinden geleni yapıyor ve yaygarayı kopartıyorlardı. Ne yazıyordu o gazetelerde? ''Vatan hainleri, dagiler, bagiler, sergüzeşt içinde koşan asiler, neler neler.'' Paşa o günlerde kongre hazırlıkları içindeydi. 7 Temmuz gecesi yani kongrenin toplanmasından 16 gün önce paşayı telgraf başına çağırdılar. Makinenin öteki başında Padişah Vahdettin'in olduğu anlaşılıyordu. İstanbul hükümeti ve saray telaşa kapılmış ve Mustafa Kemal'in mutlaka İstanbul'a dönmesini istiyordu. Telgraf başındaki Vahdettin kendisine hava değişikliği için İstanbul'a gelin diyordu. İstediğiniz bir yere gidip dinlenebilirsiniz. Paşa asla böyle bir öneriyi kabul edecek bir adam değildi. O çoktan kararını vermişti. Sonuna kadar direnecekti. Ya istiklal ya ölüm. Paşanın yanındaki bütün arkadaşları aynı düşüncedeydiler. Paşa asla ödün vermeyecekti. ''Katiyen reddediyorum, İstanbul'a dönmeyeceğim.'' diye kesin kararını padişaha bildirdi. ''O halde resmi göreviniz sona ermiştir.'' Yani Mustafa Kemal Paşa'nın ordu müfettişliği görevi sona eriyordu. Paşa masanın başından kalkarak ''Arkadaşlar'' dedi, ''görevimiz asıl şimdi başlıyor. Onlar beni azlediyorlar. Hem memuriyetimden hem de canım kadar sevdiğim mesleğimden çekiliyorum.'' Dipnot, Mazhar Müfit Kansu adı geçen eser sayfa 37. İstanbul artık bayram ediyordu. Yağlaka gazetelerde ertesi gün şu yazılar okunuyordu. 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal'in memuriyetine son verilmiştir. Paşa askerlikten atılmıştır. Anadolu'da Milli Hareketler adı altında karışıklıklar yaratan ve Erzurum'da bir kongre toplayarak hükümetimizi güç durumda bırakmak isteyen Mustafa Kemal Paşa cezasını görecektir. Bütün nişanları ve yaverlik rütbesi geri alınmıştır. Bu karar üzerine Doktor Binbaşı Refik Say'dan Binbaşı Hüsrev Gere'de, Mustafa Kemal Paşa'nın özel kalem müdürü Hayati, yaveri Cevat Abbas ve Muzaffer Beyler de askerlikten ayrıldılar. Mustafa Kemal Paşa 8 Temmuz sabahı arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman giyecek sivil elbisesi olmadığını belirtir ve Mazhar Müfit Kansu'ya sorar. Elbise işine ne yapacağız Mazhar? Kolay paşam. Mazhar Müfit valiye gider. Paşa için sizin elbiselerinizden birini istiyorum der. Vali Münir Bey bir hayli sıkılarak, evet ama paşa hazretlerine layık temiz bir elbisem yok der. Haksız da değildir. Savaş içinde kimsede az kullanılmış elbise kalmamıştır. Bununla beraber vali şöyle söyler. Benim ya bir ya da iki kez giydiğim jaket atayım, yani uzun ceketim var. Paşa hazretlerini onu takdim edebilirim. Mazhar Müfit hemen jaket atayı alır. Kendisinde de temiz bir fes varmış. Gömlek, yaka, kravat da bir yerlerden uydurulur. Paşanın ilk sivil giysisi böylece hazırlanmış olur. Sivas Kongresi'ni engelleme girişimi. Mazhar Müfit Kansu'nun anılarında ilginç bir olayda Erzurum Kongresi'nden sonra Sivas'a giderken Erzincan Boğazı'nda Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ölümün üzerine yürümeleri. Kansu bu olayı özetle şöyle anlatıyor. 30 Ağustos 1919 sabahı paşa erken kalktı, hemen yola çıktık. Akşam Erzincan'a ulaşmamız gerekiyordu. Fakat yollar bozuktu, arabamız sık sık arıza yapıyordu. Paşa hiçbir yerde mola vermeyelim, zaten peynir, ekmek, zeytin yiyecek değil miyiz? Arabada yeriz dedi. Akşam karanlığı basmadan Erzincan'a geldik. Belediyede bir akşam yemeği yedik. Gece yarısına kadar oturduk. Öğleden bir saat önce büyük gösteriler içinde kentten ayrıldık. Ayrılalı bir saat olmuştu ve Erzincan Boğazı'na girmek üzereydik. Bu sırada uzaktan bir takım işaretler verildiğini dürbünle görüyorduk. Yaklaşınca bunların jandarma, subay ve erler olduğunu gördük. Kendilerine iyice yaklaştığımız zaman durunuz dediler, durduk. Koşa koşa paşanın otomobiline giden jandarma subayının telaşlı telaşlı bir şeyler anlattığını ve eliyle Boğazı ve Yalçın Dağları gösterdiğini saptadık. Merak ettik, arabadan indik, paşanın yanına gittik. Jandarma subayının söylediği kısaca şuydu. Dersimli silahlı çeteler Boğazı kapattılar. Geçmek imkansızdır. Merkezden kuvvet istedim. Kuvvet gelir gelmez hemen üzerlerine hücum edip Boğazı açacağım. Kafileniz ancak bundan sonra Boğazı geçebilir. Durum çok önemliydi. Paşa çatılan kaşların altından güneş gibi süzülen gözleriyle jandarma subayını sessizce dinledikten sonra arabadan indi ve subaya sordu. Eşkıyanın miktarı hakkında bilginiz var mı? Subay, kati bir bilgim yok cevabını verdi ve aralarında konuşmaya şöyle devam etti. Eşkıya Boğaz'ın neresinde mevzi almış? Usulleridir. Boğaz'ın içine girmeye müsaade ederler. Kafilenin sonu geldiği zaman yolun iki başını birden kapatırlar. Yani biz Boğaz'a gireceğiz, çıkmadan yolu kapatacaklar ve arkamızın kesildiğini göreceğiz, öyle mi? Evet. Fakat ne eşkıyanın gücü ve nerede pusu kurduğu hakkında kesin bir bilginiz yok. Fazla bilgimiz yok. Öğrendiğimiz haberleri size arz ettim. Merkezden ne kadar kuvvet istediniz? Bir tabur istedim. Bir iki bölük gelse de olur. Gönderdiğiniz haber kaç saatte merkeze ulaşır ve yardım kıtası kaç saatte buraya gelebilir? Kıta hemen yola çıkarsa yarın burada olur. Boğazı temizlemeniz ne kadar sürer? Cevap yok. Jandarma subayı Boğaz'ın temizleneceğinden bile şüpheli görünüyordu. Söyledikleri belki doğru, belki yanlış, belki abartılıydı. Fakat herhalde tahminden ileriye geçmiyordu. Jandarma ile silahlı Dersim eşkıyası arasında yakın bir temas yapılmış değildi. Paşa bir saniye düşündükten sonra bize döndü. Arkadaşlar, subayın bize anlattığına göre Erzincan'a dönmemiz, eşkıyanın temizlenmesi ve Boğaz'ın açılması için günlerce beklememiz gerektiği anlaşılıyor. Biliyorsunuz işimiz acele, Sivas Kongresi'ne gününde yetişmek zorundayız. Yol programımızı değiştiremeyiz, kongrenin açılmasını da değiştiremeyiz. Yollarda eşkıya var diye gecikmemiz kongreyi felce uğratır ve çığ halinde büyütülerek Sivas'ta panik yaratır. Ben her ne pahasına olursa olsun vaktinde Sivas'ta bulunmak gerektiği kanısındayım. Her türlü tehlikeyi göze alarak yolumuza devam edeceğiz. Paşa sesinin tonunu biraz daha yükselterek ve heyecanlanarak şöyle dedi. Otomobilin birinde hafif mitralyözlerimiz var. Osman Bey, yani General Osman Tufan ve birkaç arkadaş mitralyözleri ateşe hazır bulundurarak önden ilerlesin ve bizim arabalarda kendisini izlesinler. Çevreden gelecek ateşlere önem vermeyerek otomobillerimiz bütün hızlarıyla ilerlerler. Fakat önümüze eşkıya çıkar ve yol kapatılmış olursa o zaman da hemen otomobillerden atlayarak ve mevzi edinilerek karşı ateşe başlarız. Çatışma sonunda ya yolu açmayı başarırız ya da ölürüz. Ancak tavsiyem şudur. Böyle bir durumda aramızda yaralanan ve ölenler bulunursa onlarla asla meşgul olmayacağız. Sağ kalanlar için tek kişi dahi olsa hedef Sivas'a ulaşmak olacaktır dedi ve gözlerimin içine bakarak ''Benim kararım bu. Siz de kabul ediyor musunuz?'' diye sordu. Hepimiz birden ''Tabii paşam'' dedik, arabalara atladık. Paşa jandarma subayına da şu emri verdi. ''Biz gidiyoruz, Allah'a ısmarladık. İsterseniz siz de boğaza doğru elinizdeki kuvvetle ilerleyiniz. Biz bir çarpışmaya tutuşursak belki bizi takviye edebilirsiniz.'' Mesele yoktu. Hepimiz milli davanın yolunda hayatımızı feda etmeye hazırdık ve Mustafa Kemal'in emrindeydik. Rahat ve soğukkanlıydık. Boğaza yaklaştıkça hiçbirimizde heyecan bile yoktu. Belki de o sıralarda Dersim'de bulunan Elazığ valisi ve damat Ferit Paşa'nın yardakçısı Galip bu yolda haince bir plan hazırlamıştı. Yolu kapatmak, bizi öldürtmek, Sivas Kongresi'ni de baltalayarak İstanbul hükümetine vatanın yok olması pahasına yaranmak istiyordu. Belki de bu şişirme bir yalandı ve jandarma subayının kulağına kadar ulaştırılmış ürkütücü bir balondu. Her ne hal ise ürkmüyor, korkmuyor, hedefe ulaşmak için koşuyorduk. Fakat Allah'a bin şükür ki hiçbir arızaya uğramaksızın birkaç saatlik heyecanlı bir yolculuk sonunda boğazı geride bırakmıştık. Bu olay ölüm tehlikesi karşısında paşayı yakından tanımamız için bir deneyim olmuştu. Paşa hiçbir engel karşısında yılmayan bir iradenin ve arkadaşları da ona olan bağlılığının ve aynı inancın sahibi bulunuyorlardı. Gece konakladığımız köy evinde paşa, "Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ölümü göze olarak benden ayrılmadınız. Hepinizi kutlarım." dedi. Dipnot: Mazhar Müfit Kansu, adı geçen eser, sayfa 74-75. Amerikan mandasına umut bağlayanlar. Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplandığı dönemde İstanbul'da pek çok ileri görüşlü kimse tam bir karamsarlık içinde Amerika'ya sarılmaktan başka çare kalmadığına inanıyordu. Kimler kimler yoktu bu görüşü savunanların içinde? Hiçbirinin milli mücadeleye güveni kalmamıştı. Bunlar Anadolu'nun direnişine bir macera olarak bakıyor ve Türkiye'yi ancak Amerika'nın kurtarabileceğine inanıyorlardı. İstanbul'dan gelen bazı delegelerin amacı da Sivas Kongresi'nden Amerika'ya bağlılığı, yani manda rejimini isteyen bir kararın alınmasıydı. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları da kendi aralarında bu felaket önerisini nasıl geri çevireceklerini tartışıyorlardı. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Bekir Sami Bey, Amasya'dan Mustafa Kemal Paşa'ya yolladığı bir telgrafta kısaca şöyle diyordu. "Bağımsızlık isteği elbette iyi bir şeydir ama bunu sağlayamayız, vatan bölünür gider. Biz Amerika'nın mandaterliğini istemeliyiz, milletimiz için en yararlı yol budur. Ben Amerikan temsilcisiyle görüştüm. O da bize Amerikan devlet başkanına, senatoya ve kongreye başvurmamızı önerdi." Sivas Kongresi'nin seçeceği bir heyeti zırhlı bir gemiyle Amerika'ya gönderip bu işi başlatalım. Mazhar Müfit Kansu, Mustafa Kemal Paşa'nın bu telgrafı okuyunca çok sinirlendiğini ve peşi peşine birkaç sigara içtiğini belirttikten sonra şöyle diyor. "Paşa, oh ne âlâ," dedi. "Mücadele yerine mandayı kabul edeceğiz ve rahata kavuşacağız. Bu ne gaflet, ne körlük, ne budalalık. Demek ki İstanbul'dakiler bu düşüncedeler. İçlerinden biri çıkıp da ya istiklal ya ölüm diyemiyor." Rauf Bey de sinirlenmişti. "Hayret, en güvendiğimiz arkadaşlar bile yanılıyorlar," dedi. Paşa hakaret eder gibi konuşuyordu. Şöyle dedi. "Biz muvaffak olacağız, buna hiç şüphem yok. Osmanlı politikacıları o zaman acaba hiç utanmayacaklar mı? Bütün bu efendilerin, paşa hazretlerinin, sadrazamın ve padişahın istedikleri şey kendi rahatlıklarını sağlamak. Ne vatanını düşünüyorlar, ne milleti, ne de bağımsızlığı. Rahat rahat yiyip içmekten ve iş başında kalmaktan başka emelleri yok." İstanbul'dan gelen bilgilere göre de Ahmet Rıza Bey, Ahmet İzzet Paşa, Cevat Paşa, Esat Paşa, Cami Bey ve Kara Vasıf gibi kişiler de Amerikan mandasının ehve nişer, yani kötünün iyisi olduğu kanısındalarmış. İşte o günlerde ünlü yazar romancı Halide Edip Hanım da Mustafa Kemal Paşa'ya çok uzun bir mektup gönderip şöyle diyormuş. Biz İstanbul'da Amerikan mandasının ehvenişer olduğunu görüyoruz. Milletin refahını ve gelişmesini sağlamak için varımız, gücümüz ve uzmanlarımız yok. Taraf girdik, cehalet ve çok konuşmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Amerika, Filipinler gibi vahşi bir ülkeyi bugün kendi kendini yönetir duruma getirdi. Bizi de dış rekabetlerden Avrupa dışında bir devlet kurtaracaktır. Amerikan yönetimi milletlere ve dinlere dayanmaz. Çeşitli mezheplerden ve inançlar olan insanlar arasında bir uyum sağlanmıştır. Amerikan mandasının kabulüyle Türkiye eski sınırları içinde kalacaktır. İstanbul'a gelen bir Amerikan komisyonunu Sivas Kongresi toplanıncaya kadar alıkoyacağız. Sivas'a da bir Amerikalı gazeteci göndermeye çalışıyoruz. Kendimizi Amerika'ya başvurmaya mecbur görüyorum. Artık sergüzeşt ve cidal, yani savaş devri geçmiştir. Biz Türkiye'nin hayırlı evlatlarından yarının yaratıcısı olmalarını istiyoruz. Zavallı memleketimiz için uzakları düşünüp çalışmanızı bekliyoruz. Mazhar Müfit bu mektubun okunmasından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın şöyle haykırdığını anlatıyor. Öyle bir manda isteyecekmişiz ki istikbalimize ve vatanın bütünlüğüne dokunmayacaklarmış. Böylesine Amerikanlar değil çocuklar bile güler. Amerikalılar bizim kara gözlerimize mi aşık olacaklar? Bu ne hayal, bu ne gaflettir. Paşa yerinden kalktı, İstanbul yönünü göstererek hayır paşalar hayır. Hayır beyefendiler hayır. Hayır hanımefendiler hayır, manda yok. Ya istiklal ya ölüm diye haykırdı. Birkaç gün sonra kongre toplandı. Manda yanlıları orada da bütün güçleriyle kendi tezlerini savunmaya çalıştılar. Refet Paşa, manda bizim bağımsızlığımızı ihlal etmeyecektir. Amerika'nın kefilliğini kabul etmek zorundayız dedi. Onların yardımı olmadan yaşamak imkanı olamaz. Kara Vasıf da aynı düşünceliydi. Tartışmalar günlerce sürdü ama çoğunluk manda yönetimine karşıydı. O arada Hikmet adında bir askeri tıbbi öğrencisi kürsüye çıkarak heyecanlı ve yüksek sesle ''Paşam, tıbbiyeliler beni buraya bağımsızlık davamızı başarmak yolundaki çalışmanıza katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar kim olursa olsun şiddetle karşılarındayız ve kınıyoruz.'' Siz eğer manda fikrini kabul ederseniz sizi de reddederiz. Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetlendiririz diye bağırdı. Bu gencin yürekten kopup gelen bu sözleri karşısında çoğumuzun gözleri yaşarmıştı. Mustafa Kemal Paşa da çok etkilenmişti. Heyecanlı bir sesle ''Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.'' diye seslendi. Sonra Hikmet Bey'e dönerek ''Evlat müsteri ol, gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.'' dedi. ''Biz azınlıkta kalsak bile mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm.'' Tıbbiyeli genç yerinden fırladı. ''Var ol paşam.'' diyerek Mustafa Kemal Paşa'nın elini öptü. Kongrede her zaman devrimci düşüncelere öncülük etmiş olan tıbbiyenin temsilcisi olan ve askeri üniformayla kongreye katılmış bu genci de Mustafa Kemal Paşa alnından öptü. Gençler vatanın bütün ümidi ve geleceğidir. Genç kuşakların anlayışı ve enerjisine bağlıyız dedi. Mecliste hazır bulunan delegeler de aynı hararetle paşam müsteri ol dediler. Başka türlüsü olamaz. Yarın kongrede kesin sonucu alacak ve mandayı reddedeceğiz. Saat gece yarısını geçiyordu. Büyük bir heyecan içinde dağılıp odalarımıza çekildik. Dipnot: Mazhar Müfit Kansu adı geçen eser, sayfa 169. Sivas Kongresi 10 Eylül 1919'da büyük bir çoğunlukla Amerikan mandası önerisini geri çevirdi. Peki bu tıbbiyeli Hikmet kimdi? Mustafa Kemal Paşa yıllar sonra Ankara'da acaba bizim Sivas Kongresi'ndeki ateşli genç tıbbiyeli nerede diye sormuştu. Hikmet'i mebus yapmak istiyordu. Bulunamadı, ölmüş dediler. Mustafa Kemal Paşa Hikmet'in öldüğünü duyunca Hacı Bayram Camii'nde ona bir mevlit okuttu. Ama tıbbiyeli Hikmet ölmemişti. Tıbbiyeyi bitirmiş ve doktor olarak orduda görevine devam etmişti. Şunu da ekleyeyim. Tıbbiyeli Hikmet ünlü şovmen, mizah ustası, aktör, Galatasaraylı Orhan Boran'ın babası ve Paris'te 2 yıl basın ateşiliği yapmış olan gazeteci dostum, yüksek mimar Aydemir Balkan'ın dayısıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Erzurum Askeri Hastanesi'nin başhekimi olarak bulunduğu yıllarda zatürreye yakalanarak görevi başında 44 yaşındayken hayata gözlerini kapamıştır. 13. Ayının sonu. Sayfa 185.